7. ayrım.
Kilometrelerce sahil ve binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder ki? Genç adam yazarı dinledikten sonra yerden bir deniz yıldızı daha alır ve okyanusa fırlattıktan sonra yanıtlar. Onun için fark etti. Yazar genç adamın yaptığının olup biteni izlemek yerine bir şeyler yapmak olduğunu anlar ve ona katılarak bütün sabahı okyanusa deniz yıldızı atmakla geçirir. Bin kez okusam da, ezbere bilsem de bu öyküyü her okuyuşta sanki ilk kez okuyormuşçasına sarsılıyorum. İçinden bir deniz yıldızı daha alıp denize atmak geliyor. Ölmemesi için. Yaşamayı, deniz yıldızınca yaşamayı sürdürebilmesi için. Onun için, fark edeceği için. Anlamsız ama korkunç, ama çirkin çatışmaların, kıskançlıkların, çekişmelerin, bencil hesapların, güncel yaşamımıza egemen olmaya, benliğimizi tutsak almaya çalıştığı anlarda ve ortamlarda denize atacak bir deniz yıldızı arıyorum. Birileri için, bir şeylerin fark edeceği için. Harz denizinin derinliklerinde çekiç balığı gibi gözden kaybolmadan önce yazımızda andığımız kişilerin kim olduğunu açıklayalım. Birinci çocuğun adı Mehmet Yaşım'dır. İkinci çocuk Sunay Akın. Üçüncü çocuk Fatin Hazinedaroğlu'dur. Genç adam Barış Pirhasan. Esmer adam da Pablo Neruda'dır. Dördüncü çocuk mu? Dördüncü çocuk büyür ama hep çocuk kalır. Bir gün onun da bir çocuğu olur. Bu turfanda lahana gibi bakan oğlana, akan sular gibi gürül gürül yaşasın diye Fırat adını koyarlar. Fırat 50 aylıkken ilk kez vapura biner. Kadıköy'den Eminönü'ne gitmekte olan Fırat eğlensin diye martılar vapur penceresinin önünde şaklabanlık yaparlar. Boğazın suları Kız Kulesi'ni şairlere gelin etmeyen bürokratlara kızgın olduğu için dalgalıdır. Sallanan vapur Fırat'ın içinde bulanık duygular düşürür. Baba der Fırat, bu vapur göçer mi? Vapurlar göçmezler oğlum, batarlar. Batarlar mı? Bazen batarlar oğlum. Vapurlar batınca denizin canı acır mı baba? Nasıl yani? İğne batınca elimize canımız yanıyor ya, vapur batınca denizin canı yanıyor mu? Herkesin, politikacıların martavallarını dinlediği bir anda, kulaklarını deniz kamuklarına dayamış bir adamla bir çocuğu vapurdan inerken görürseniz, bilin ki onlardır ve savaş gemilerinin denizlerin kiri olduğunu düşünmektedirler. Balıkların evi. Bir kez okyanusa ulaşmaya gör. Bir daha küçük nehirlerden söz etmezsin hiç. Hakim Sanayi. Babası gibi yüzme özürlü olmasın, daha yavruyken suya alışsın diye 4 yaşını zamanın sıçrama tahtasından süt içtiği bardağa yuvarlayan Fırat'ı deniz kıyısına götürdüm. Denizi ilk görüşü değildi ama ona ilk kez bu kadar dikkatle bakıyordu. Ne kadar çok su var değil mi baba diye sordu. Evet oğlum, deniz büyük bir sudur. Küçük su damlaları buluşurlar, denizi oluştururlar diye yanıtladım her şeyi bilen baba ağzıyla. Damlalar buluşuyorlar mı baba? Evet Fırat'cığım, buluşuyorlar, bir araya geliyorlar. Birbirlerini nasıl tanıyorlar baba? Nasıl tanıyorlar birbirlerini baba? Büyüyünce anlatırım oğlum. Sen şimdi şunu bil yeter. Denizin içinde balıklar yaşar. Deniz balıkların evi mi baba? Balıkların evi oğlum. Yerden yassı bir taş aldım ve suya fırlattım. Çırpıntı bile yapamayacak kadar yorgun olan denizin üzerinde birkaç kez kayan taş sulara gömüldü. Bu durum Fırat'ın çok hoşuna gitti. Yerden birkaç taş da o alıp denize attı. Ama boşuna. Kırmızı renkli yassı bir taş bulup ona verdim. Taşı fırlattı. Bu kez büyük bir şans eseri suyun üstünde 2 kez sıçrayıp yitti taş. Fırat biraz bekledi. Sonra deniz taşımı geri ver dedi. Deniz ses etmedi. Fırat sözlerini kızgın bir sesle yineledi. Aa, denize bak sen, oralı bile olmadı. Fırat bana dönüp ağlamaklı bir sesle baba bak dedi, taşımı geri vermiyor deniz. Ben şimdi alırım ondan taşını dedim. Paçalarımı sıvadım, ayakkabılarımı, çoraplarımı çıkardım. Fırat'ın küçük kolunun güçsüzlüğü nedeniyle çok uzağa düşmeyen taşı bulmak için denize girdim. ''Balıkların evine girdim baba,'' dedi telaşla Fırat. ''Onlar burada değil, derinlerde oturuyorlar oğlum,'' diye seslendim. Taşın battığı yeri göz kararı bulup kırmızı renkli taşları çıkarmaya başladım. Hiçbirisi Fırat'ın su üzerinde sıçrayan taşına benzemiyordu. Fırat kıyıda sabırsızlıkla bekliyordu. Bense taşı bulamıyordum. Babalık onurumun iki paralık olacağı düşüncesiyle paniğe kapıldım. Ağa takılmış ahtapot gibi debelenerek taşı arıyordum. Denizler tanrısı Poseidon'un, Andersen masalındaki deniz kızının ve Kaptan Kusto'nun yardımıyla taşı bulduğumda, yüzümün iki kıyısı kocaman bir gülücükle birbirinden ayrıldı. Taşı Fırat'a verdim. Sevinçle yeniden fırlattı. Taş bu kez suyun üzerinde sıçramadan denizin dibini boyladı. Ben ikinci bir inebahtı yenilgisi yaşamak istemediğimden taşın suya gömüldüğü yeri gözümün içindeki haritada hemen işaretlemiştim. Yavuz zırhlısı gibi suları yara yara onu almak üzere yürümeye başlamıştım ki Fırat arkamdan seslendi. ''Baba, o taş benim taşım değil ki.'' ''Ne oğlum, onu buldum ya.'' ''Yok baba, bu taş zıplamadı, benimki zıplamıştı.'' Durdum ve başımı gökyüzüne kaldırarak durumuma kıs kıs gülen kümülüs bulutlarına şiirsel olmayan bir bakış fırlattım. Sonra suya eğildim. Su üzerine yansıyan yüzümün şekli batan bir gemiyi andırıyordu. Başımı suyun içine soktum ve yosunların arasında kendi çocukluğumu gördüm. Denizle ilk karşılaşmamdı. Babamın memur olarak çalıştığı kıyılara uzak taşra kasabasından, dedelerimin oturduğu Gebze'ye tatile gelmiştik. Beni deniz kıyısındaki eski Hisar köyüne götürüp bir tepe üzerinde kurulmuş olan kaleye çıkardılar. Gün batıyordu. Denizin üstünde turuncu kızıl arası bir renk vardı. Bana mavi olduğu söylenen denizi tanıyamamış, ''Baba, deniz nerede?'' diye sormuştum. Yıllar sonra Galeno'nun Kucaklaşmanın Kitabı adlı yapıtını okurken, Sanatın İşlevi 1 adlı bölümde çarpıldım ve o akşam üstüne geri döndüm. Diego denizi hiç görmemişti. Babası Santiago Kavaflov onu denize götürmeye karar verdi. Güney'e gittiler. Deniz yüksek kum tepelerin ardına uzanmış beklemekteydi. Çocukla babası uzun bir yürüyüşten sonra kum tepelerine ulaştıklarında deniz gözlerinin önünde patlayıverdi. Parıltısı öylesine uçsuz bucaksızdı ki bu güzellik karşısında çocuğun dili tutuldu. En sonunda titreyerek, kekeleyerek konuşmayı başarabildiği zaman babasına yalvardı. ''Yardım et de göreyim.'' Bazı ilkler belliğimizde uzun süreli konaklama konusunda diğerlerinden daha fazla şansa sahiptirler. İlk öpülen kız, ilk yatılan delikanlı, okuldaki ilk gün, ilk çocuğun doğumu, ilk aybaşı, ilk sakal tıraşı, ilk aşk mektubu vesaire. Bunları birçok anıdan daha iyi saklar belleğimiz, çünkü yüreğimize dokunmuşlardır. Peki, ya denizi ilk görüşümüz? Her ne kadar Orhan Veli, gemiye doğru denizi göreceksin, sakın şaşırma demişse de, İzmir'e doğru da denizin gözüktüğünü başka bir şairden, İlhan Berk'ten öğreniriz. Bir arkadaşla, bisikletle İzmir'i, daha çok da denizi görmeye gidiyoruz. Manisa'nın dışına ilk çıkıyorum. Ortaokulda olacağım. Bisikleti tatillerde orada burada çalışarak biriktirdiğim paralarla aldım. İzmir'i bütün çocuklar gibi ben de merak ediyorum. İzmir demek, deniz demek. Denizi ilk kez göreceğim. O zamanlar İzmir bisikletle 3 saat sürüyor diyebiliyorum. Sabah gider, akşam döneriz dedik. Onun için ikimiz de eve haber vermedik. Yol berbat kalmış anımda. Yokuş çok. Onun için yokuşlarda bisikletten iniyoruz. İzmir'e kanter içinde vardık. Denizi görünce de ilk ayaklarımızı soktuk. Elimizi yüzümüzü yıkadık. mavi bir suydu dedikleri ve uzayıp gidiyordu. Kitaplardaki denizdi, resim defterinde boyadığımız denizdi. Onun için hiç yabancı gelmedi görünce. İşte deniz dedik ve hemen tanıdık. Resmi sevmemin, boyuna da deniz resimleri yapmamın yararını o gün anladım. Denizi görünce şaşırmayışım bundandı. Bir kara çocuğuydum ama çok deniz boyamıştım. Bundan yadırgamadım. Denizi ne kadar seyrettik bilmiyorum. İzmir'de 2 saat kaldık. Sonra yine inişler, yokuşlar, uçurumlar. Akşam düştü düşecekti, Manisa'ya geldik. O gün anneme İzmir'i, yani denizi gördüğümü söylemedim. Sanırım hiçbir zaman da söyleyemedim. Baygın yattım, onu biliyorum. Bu benim dünyayı görmeye ilk çıkışımdı. Ve deniz dedikleri artık yalnızca bir sözcük değildi. İlhan Berk ve deniz dedikleri artık yalnızca bir sözcük değildi diyor ya. Ülkesi coğrafya tarafından denizlerin kucağına bırakılmış bir Avrupalı Alain Boche, Sözcüklerin Yazgısı adlı şiirinde sözcükler için bakın neler söylüyor. Her sabah at sözcüğü kalkıp yemini yiyor. Giyip yeşil gömleğini saban sürüyor mevsim sözcüğü. Bir yıldız parçası için canla başla çalışıyor leylek sözcüğü. Yalnızca okyanus sözcüğü daha özgür sayabilir kendini. Durmadan yolculuklar yapıyor genç balinalarla. Emeklilik hakları yoktur. İyi davranın sözcüklere. Boşe yalnızca okyanus sözcüğü daha özgür sanabilir kendini diyor ve ekliyordu. İyi davranın sözcüklere. 1618 yılında köle ticaretinin büyük bir hızla sürdüğü Afrika kıtasında Ruanda'dayız. Boşe'nin sözlerini yeniden anımsayarak, özgürlükleri ellerinden alınmış zenciler, okyanusla ilk kez karşılaşıyorlar ve hiç kimse onlara iyi davranmıyor. Eduardo Galeano, özgürlükleri artık şarkılarda kalacak olan Afrikalı zencilerin okyanusla ilk karşılaşmalarını anlatıyor. Avcı ağlarıyla yakalandılar. Acılı davullar köylerde yankılanırken birbirlerine boyunlarından bağlı olarak sahile doğru yürüyorlar. Afrika sahillerinden bir kölenin değeri 40 cam gerdanlık ya da zincirli bir düdük ya da 2 tabanca ya da 1 avuç mermi. Tüfeklerin, uzun bıçakların, rumun, Çin ipeklerinin, Hint basmalarının bedeli insan etiyle ödeniyor. Bir keşiş, Ruanda limanının ana meydanında tek sıra olmuş tutukluları inceliyor. Her kölenin dilinin üstüne bir tutam tuz koyuluyor. Başına biraz kutsal su serpiliyor. Kendisine bir Hristiyan adı veriliyor. Çevirmenler vaazı çeviriyorlar. Artık Tanrı'nın çocuklarısınız siz. Rahip onlara bıraktıkları ülkeleri düşünmemelerini ve köpek, fare ya da at eti yememelerini öğütlüyor. Aziz Paul'ün Efeslilere yazdığı mektubu, köleler, efendilerinize hizmet edin ve Nuh'un Ham'ın çocuklarını lanetlediğini, bunların yüzyıllar boyu siyah kaldığını hatırlatıyor onlara. Okyanusu ilk kez görüyorlar. Bu dev, kükreyen canavar onları dehşete düşürüyor. Beyazların onları uzaktaki bir mezbahaya götürüp etlerini yiyip kendilerinden yağ yapacaklarını sanıyorlar. Hipopotam derisinden yapılmış kırbaçlar onları kıyı dalgalarını aşan kocaman kanalara binmeye zorluyor. Gemilerde fitilleri ateşlenmiş baş ve kıç toplarıyla karşı karşıyalar. Prangalar ve zincirler kendilerini denize atmalarını önlüyor. Birçoğu ölecek yolculuk sırasında. Yaşayanlar Amerika pazarında satılacak ve yeniden dağlanacaklar sıcak demirlerle. Afrika'nın sıcak yüreğinde tutsak edilip fil dişleriyle birlikte yeni dünya pazarlarına sürülen bu siyah renkli kölelerin sağlamları kendilerini madenlerin karanlık ağızlarında buldular. 7 yıldan fazla dayanabilen köle hemen hemen yok gibiydi. 1750'lerde köle mezarlığına dönüşen Brezilya kentlerinden biri de Tijuco'ydu. Tijuco'da olanları bize yine Eduardo Galeano anlatsın. Melez bir köle olan Francisco de Silva, Tujiko'nun hükümdarı sayılan zengin mi zengin Hoa Fernandez ve Oliveira'nın metresi olunca özgürlüğe kavuştu. Çirkin bir kadındı. Üstelik iki çocuk anasıydı. Ama yine de Oliveira'nın gözdesiydi. Daha önce denizi hiç görmediğini ve denizi yakından görmek istediğini söylediğinde efendisi onun için büyük bir suni göl yaptırdı. Gölün üzerinde bir de kaptanıyla tas tamam bir gemi vardı. Zencileri Afrika'dan kusmuk, ter, kan ve dışkı içindeki gemi odalarında demir halkalara bağlayıp ölüme taşıyan beyaz adama da bu yakışırdı zaten. Melek sevgili için yapay bir kan gölü. Francisco de Oliveira'nın çocukları anneleri gibi deniz görmeden birer köle olarak mı öldüler bilmiyorum. Ama şimdi sizlere nasıl öldüğünü çok iyi bildiğim bir adamdan söz edeceğim. Limanlarda, doklarda gezinip yaşlı deniz kurtlarının, okyanuslar aşmış eski kaptanların, kolu kırık tayfaların hikayelerini dinleyerek büyüyen bir adamdan. Torinolu işçilerin ve emekçilerin yanında yürüyen, onların daha iyi bir dünya için verdiği kavgada aynı saflarda yer alan bir adamdan. Galeano gibi Marksizme tutkuyla bağlı olan ve bu yüzden işçi sınıfı İtalya'dır, bizim de yerimiz burasıdır deyip terk etmediği sevgili ülkesinde, İtalya'da 7 yıl hapiste tutulduktan sonra ölen bir adamdan. Antonio Gramsci'den. Giuseppe Ravani, Gramsci'nin yaşamının bir masala benzetilebileceğini söyler ve onun çocukluğuna giden yolu şu satırlarla bizlere geçer. Antonio Gramsci, 19. yüzyılın sonlarında, 1891 yılının Ocak ayında, din adamlarının, çobanların, ozan ve savaşçıların, işçi ve köylülerin, mis kokulu verimli topraklar üzerinde yaşadığı Sardunya adasının bir köyünde, sert rüzgarlara bağrını vermiş, gri sünger taşından yapılma iki katlı yoksul bir evde doğdu. Sevgili adasında geçirdiği ilk çocukluk yılları masal dünyasının renkliliği içindeydi. Ama sonra iki yaşını bitirir bitirmez günün birinde düştü. Biliyorum, bana bütün çocukların düştüğünü söyleyeceksiniz. Ama Antonio bu düşüşten sonra zayıf ve kırgın kaldı. Ve tüm yaşamı boyunca bunun acısını çekti. Bununla birlikte ilk çocukluk ve gençlik yıllarında adadaki tüm hayvanları, bitkileri bir bir tanıdı. Yeryüzünü canlandıran bütün yaratıklara taşıdığı aşk ve sevgi gücü olmasaydı hiçbir zaman gövdesindeki zayıflığı yenemeyecek, kendine güveni olmayacaktı. Tabii Antonio da okula gitti. Oraya gitmek için her gün yağmur, çamur, güneş demeden koltuğunun altında kitaplarıyla kilometrelerce yürüyordu. Okulda başarılı oldu. Sınıfın en küçüğü ve en çalışkanıydı. Elinden geldiğince arkadaşlarına yardımcı oluyordu. Bunu yürekli ve çok iyi bir insan olduğu için yapıyordu. Öylesine iyi yürekliydi ki kendisi bile şaşıyordu. Okula başladığından beri içine çalışma tutkusu yerleşmişti. Evde bulduğu tüm kitapları okuyor, her şeyi öğrenmek istiyordu. Kitapları da daha iyi anlamak istediği zaman büyük bir çabayla ağaçları, çiçekleri, hayvanları, tüm doğayı ve evreni kavramaya çalışıyordu. Kafesleri ve kuşları vardı. Kayaların altında kertenkeleler, böcekler arıyor, bütün hayvan ve bitkilerin adını biliyordu. Bundan dolayı ona okunacak koca bir kitap gibi, çok güzel bir masal gibi gelen kırlara hayranlık besliyordu. Gramsci 20 yaşına gelince o güzelim adayı ardında bırakıp Cenova'ya gitti. Oradan da Torino'ya. Bir yandan üniversitede okurken, öte yandan insan gerçekliğini yaratan düşünceler konusunda kafa yormaya başladı. Bu çaba, 1924 yılında işçilerin desteğiyle onu Komünist Parti'den milletvekilliğine kadar götürecekti. Ama kısa zaman sonra ileride İtalya'yı Hitler'in yanında savaşa sokacak olan faşist düşüncelerin tohumları Gramsci'yi özgürlüğünden etti. 1926'da tutuklandı. 1935'te uluslararası tepkiler nedeniyle bir hastaneye yatırılsa da içeride iyice bozulan sağlığı düzelmedi ve iki yıl sonra öldü. Gramsci'nin en önemli yapıtı bir felsefe ve siyasi düşünce hazinesi olan hapishane defteridir. Hapishanedeyken başka mektuplar da yazdı. Bunlar iki oğluna, Delio ve Giuliano'ya yazdığı mektuplardır. Mektuplar masallarla, düşlerle doludur ve onlardan biri şöyledir. Sevgili Giuliano, ilk kez deniz gördün. Bana birkaç izlenimini anlat. Denize girdiğin zaman çok tuzlu su yuttun mu? Yüzmeyi öğrenebildin mi? Küçük balıklar, deniz anaları yakaladın mı? Delikli bir tuğlayla denizde balık yakalayan çocuklar görmüştüm. Kovalarını bu balıklarla doldurmuşlardı. Seni kucaklarım Antonio. Bir baba olarak Grancy'nin mektuplarının büyülü havası beni hep etkilemiştir. Ama gerçekte daha etkileyici olan Grancy'nin mektupların alıcılarından biri olan küçük oğlu Giuliano'yu hiçbir zaman yakından görememiş, onun pofuduk elini bile tutamamış oluşudur. Babası hapisteyken doğan Giuliano, mektupları kimi zaman annesi, kimi zaman ağabeyi Delio gözyaşları içinde okumuştur. Babaların gözyaşlarını çocukları görmesinler diye yapacakları en iyi şey, eğer kumsalda iseler, kırmızı bir taş arıyormuş gibi yaparak kafalarını denize daldırıp çıkarmalarıdır. O zaman kimse anlamaz onların ağladığını. Ve babalar zor durumda kalırlarsa, kendilerini sırt üstü sulara atmalıdırlar. Böylece çocukları küçük Fırat gibi eksik dişlerini göstere göstere gülmeye başlayacak ve taşı maşı unutacaklardır. Çünkü suların içinde yuvarlanıp palyaço gibi debelenen ve ağzından fıskiye gibi sular püskürterek oyunlar yapan bir babadan daha komik hiçbir şey yoktur. Ve oğlunu güldürmek için kendini deniz ayısı gibi suya atarak yuvarlanan o babalardan biri olan Akgün Akova, kafasında bir teneke bira kutusuyla denizden çıktığında gülmekten altına işemekte olan Fırat'a bakacak ve Tolstoy'un sözlerini anımsayacaktır. Gerçeklere dayanan yargılamalarda hiçbir oyuna yer yoktur. Ama yeryüzünde oyunlar ortadan kalkarsa geriye ne kalır ki? Ben sıçramazsam kimse bana düşman olmaz, değil mi baba? Beynimdeki o yaralı cırcır böceğini usulca elime alıyorum. O bulanık sulara atıyorum. Ahmet Erhan. Akdeniz kıyılarının delikanlıları, kovuklarında avlarını gözleyen mürenler gibi yaz aylarını beklerler. Çünkü yaz demek, yabancı kızlar demektir. Her yıl binlerce turist, iliklerini ısıtmak ve derilerini güneşin sıcak diline yalatmak için güneye inerler. Yabancı kaynaklı dişiler, kıyıları kemiren dalgaların köpükleri içinde yuvarlanırlarken, bikinilerinin örtmekte zorlandığı kalça ve memeleri, dikkatli ve şehvetli gözler tarafından, bir ressamın ölçü alışını andıran yöntemlerle ölçülür. Bu yaz güzelleri, deri çantalar, deniz kabukları, bakır tabaklar ve şile bezinden yapılma giysilerle dolu kasaba çarşılarında ya da eski uygarlıkların denize eğilmiş kalıntıları arasında gezerlerken arkadaşlık teklifleri alırlar. Yabancı dilleri yerle bir etmekten hiç korkmayan delikanlılar, çoğu zaman Tarzan'dan ödünç aldıkları yöntemlerle kızlarla anlaşmaya ve onlara düşlerindeki Jane olduklarını kanıtlamaya çalışırlar. Ters yüz edilseler de şuna inanırlar. Tokat yiyene kadar ısrar etmekte sakınca yoktur. Yazımız onlardan biri olan Marmaris'li Metin'in başına gelenlerle perdeyi açıyor. Metin için o yaz gerçekten şanslı başladı. Bizim bıçkın yaz güzeli adayları için ısınma hareketlerine hazırlanırken, bir anaokulu öğretmeni olan Ursula, İsveç'ten kopup gelen bir kar topu gibi Metin'in bağrına çarptı ve yüreğinin ince ayarını bozdu. Bir öğle sonrası Metin, mahalle arkadaşlarının kaş göz işaretlerinin arasından geçerek Sarı Kanarya'yı, kenti bir de tepeden görmelisin bahanesiyle çamlıklara götürdü. Bir ağaç gölgesinde Metin'in dudağı tam da Ursula'nın dudağına gelken açacakken, kız delikanlıyı iterek yattığı yerden fırladı. Kulaklarını elleriyle kapatarak Metin'in amcaoğlundan emanet aldığı arabaya çığlıklar içinde koşarak bindi ve gaza bastı. Metin şaşkınlıktan olduğu yerde kala kalmıştı. Müthiş bir Ağustos böceği korosunun boşluğu sese boyadığı o ağaç altında dakikalarca durdu ve boşu boşuna durumu anlamaya çalıştı. Ertesi gün burnundan dumanlar saçarak aynı yere gelecek ve elindeki tabancayı çam ağaçlarının yukarı dallarına doğru çevirerek üst üste ateş edecekti. Çünkü sarı kanaryayı uçurtan şeyin, genç kızın eskiliklikten pembeleşen yüzüne düşen bir Ağustos böceği olduğunu öğrenmişti. Kurşunlar, Metin'in bilmediği birçok şeyi bildikleri için Ağustos böceklerini arayıp bulmadılar. Ve uzaklarda bir yerlerde boş kovanlar olarak toprağı öptüler. Yine de böcek toplumu ne olur ne olmaz diye kızgın delikanlı gidene kadar seslerini kesti. İçlerinden biri dikkatle Metin'e baktı ve dün tam kızışmış bir dişi bulmuş çitleşiyordum ki ayağım kayıp bu yaratığın altındaki başka bir yaratığın üstüne düştüm, dedi arkadaşlarına. Sonra hep birden cırladılar. Şimdi ikinci perdemizi, bir ilkokulun yıl sonu oyunu için açalım. Metin'in bıçkın değil, bıdı olduğu günler. Bizimki, çevresinde dolanan karınca ve Ağustos böceği giysili öğrencilerin arasında ezberleyene kadar Hacı Yatmaz'a döndüğü bir hikayeyi okuyor. Cırcır böceği çaldı saz, bütün yaz. Derken kış da geldi çattı. Seninkinde şafak attı. Baktı ki yok hiç yiyecek, ne bir sinek ne bir böcek. Kalktı karıncaya gitti. Yandı yakıldı ah etti. 3-5 buğdaydan ne çıkar? Gelecek mevsime kadar birkaç tane borç istedi. İnayet buyurun dedi. Yemin billah ederim, Eylül'e kalmaz öderim. İşin kötüsü karınca borca hiç alışmamıştı. Bu ricacıya çıkıştı. Ne yaptınız yaz boyunca? Ne mi yaptım? Saz çaldım saz. Ya öyle mi? Demek ki siz yazı sazla geçirdiniz. Şimdi de oynayın biraz. Her ne kadar bu metni Ezop'tan devralan La Fontaine yazmışsa da, Türkçeleştiren Orhan Veli'nin hakkını da yememek gerekir. Bize bu hikaye okutulduğundan beri hep karıncanın tarafını tutmadık mı? Çünkü masala göre karınca çalışkandı, Ağustos böceği ise tembel. Oysa hikayenin ensesini biraz kaşıyınca sanatçının aşağılandığı bir damara rastlarız. Bu damara girip biraz kan almadan önce hikayenin çağdaşlaştırılmış düzenlemelerinden birini cırlayalım. Kar kıyamet soğuk, buzdan dişlerini evlerin saçaklarından sarkıtmış. Karıncaların dışarıyla ilişiği milişiği yok. O yazın topladığı buğday tanelerini, ay çekirdeklerini ve meyve kabuklarını yeni yaptırdığı kaloriferli salonunda yemekle meşgul. Bir yandan yaprak bitlerinden sağdığı öz suyunu yudumlarken, diğer yandan peşin fiyatına taksitle aldığı televizyonda Feromon 5 kanalındaki kın kanatlı dansözü seyretmekte. Keyfi gıcır. Birden kapı çalınır. Kim olabilir ki gelen? Kapıyı açan karınca Ağustos böceğiyle yüz yüze gelir. Ağustos böceği ağzındaki puranın dumanını karıncanın yüzüne şöyle bir üfledikten sonra konuşur. Karınca kardeş, bu yaz çok çalıştım. Gazinolarda, televizyon kanallarında, mafya babalarının çocuklarının sünnet düğünlerinde şarkı söyledim. Şimdi de dinlenmek ve kışı geçirmek üzere Tahiti adalarına gidiyorum. Bir isteğin var mı? Çekinmeden söyle. Karınca önce Ağustos böceğinin sırtındaki kürke bakar. Sonra da hemen arkasında duran son model kızağa. Ve söylenir. Vallahi sevgili dostum Ağustos böceği. Olur ya hani yolun o masalı uyduran Ezop ve La Fontaine denen adamların memleketlerinden geçerse, onların mezarlarını bul da benim için ta orta yerlerine. Bu örnekleri çoğaltmak yerine hem karıncadan hem de Ağustos böceğinden bir şeyler kapmış olan çağdaş bir şairin, Kemal Özer'in Ağustos böceği ile karınca adlı şiirini okuyalım. La Fontaine'den çağımıza kalan çağrışımlarla düşünürsek, biri üşengeç, biri çalışkan, belki başka türlü de olurdu demezsek öyledir gerçekten. Biri savruk, biri tutumlu. Birine göre varsa yoksa bugün, birine göre yarın için her şey. Tükenene kadar soluğu, söyleyip durdu biri bütün yaz. Ağzını bile açmadı öteki ve ambarını doldurdu.